Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Hatice Annemiz Gülistanı 35. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum bugünkü programıma. Geçen hafta çok kritik bir yerde kalmıştım. Şöyle kısa bir hatırlatayım. Genelde özet vermiyorum biliyorsunuz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tebligatını engellemek, onu susturmak için müşrikler her yolu denemişler. Ama onu dinleyip anlamak için hiç gayret göstermemişlerdi. Bu yollardan her geçen gün daha şiddetli yollara başvuruyorlardı. Toplanmışlardı bütün önde gelenler. Resulullah'a davet etmişlerdi. Sana bir şeyler soracağız diye. Peygamberimiz Aleyhisselam da dinleyecekler ve belki de İslam'la şereflenecekler diye büyük bir ümitle, arzuyla hemen toplantı yerine gitmişti. Hatice annemiz onu uğurlamıştı ve evde büyük bir merakla nelerin olup bittiğini bekliyordu. Tabii Hazreti Zeyd bin Harise, Hazreti Ali gibi önde gelen bazı sahabeleri de görev vermiş. Ne olup bittiğini bana zamanında, anında ulaştırın diye. Şimdi Aleyhisselam onların meclislerine vardı. Efendim akşam vaktiydi. Toplanmışlardı. Onu bekliyorlardı. Resulullah Aleyhisselam onların yanına varınca sahte bir yumuşak tavırla karşılıyorlar peygamberimizi. Zaten anlıyor o. Hiç zaman kaybetmeden konuya giriyorlar. İpe sapa gelmez. Sadece dinlemeye bile, bırakınız kabul etmeyi, sadece dinlemeye bile tahammül edilemez şeyleri sıraladılar Aleyhisselam'ın önüne. Büyük bir sabır ve metanetle, tahammülle onları dinledi Peygamberimiz Aleyhisselam. Bakınız, ben tamamını değil de sözlerinin sonunu nasıl bağlıyorlar. Yani buna da dayanana aşk olsun. Diyorlar ki, senin bu Allah'ın Resulü olma iddiandan eğer hedefin mal, mülk, para, servet gibi şeylerse ya da şöyle diyelim, eğer mal ve servet elde etmek içinse malca, servetçe bizden çok çok daha zengin oluncaya kadar senin için aramızda mallarımızı toplayalım. Ve en zenginimiz sen ol. Yok. Eğer sen bu peygamberlik tavasından dolayı, yani onunla içimizde en büyük şan ve şeref kazanmak istiyorsan, yani önde gelen seyyid ulu kişimiz olmak istiyorsan, böyle bir iddia kalkışmana gerek yok. Eğer gayen buysa biz seni seyyid ve ulu kişimiz olarak tanıyalım. Yok. Bu da değil de eğer sana gelen şey, görüp de tesiri altında kaldığın cinlerden biri ise, ki bu bazen oluyor, biz seni ondan kurtarıncaya ve senin hakkında mazur sayılıncaya kadar tedavi çarelerini düşünelim, araştıralım. Şimdi söyle bakalım, sendeki bu hal nedir? Ben bunu özetleyerek size aktardım kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam, onların bu dayanılmaz sözlerinden sonra iftira dolu bu teklifleri karşısında. Şimdi önceki haftalarda farklı teklifleri vardı. Şimdi artık iftira. Size aktardığım satırlar böyle bir şey. Çok kızmakla beraber. Kim olsa kızar. Oldukça sakin ve sabırla cevap verdi. Bakınız aleyhisselam ne buyuruyor. Dediğiniz, sizin dediğiniz şeylerin hiçbirisi bende yoktur. Ben size getirdiğim şeylerle ne mallarınızı istemek, ne içinizde büyük şeref ve şan kazanmak ve ne de üzerinize hükümdar olmak için gelmiş değilim. Allah Teala Hazretleri beni size bir Resul olarak gönderdi ve bana bir de kitap indirdi. Sizin aranızda bunu kabul edenleriniz için cennetle müjdeleyici, kabul etmeyenleriniz için de cehennemle korkutup uyarıcı olmamı bana Allah emretti. Rabbimin bana yüklediği bu elçilik vazifelerini size tebliğ ettiğim onca zamandır siz beni dinlemediniz. Tekrar söylüyorum, size tebliğ ettim ve sizi öğütledim. Allah'ın emrini yerine getirdim. Size getirdiğim şeyi kabul ederseniz o dünya ve ahirette nasibiniz ve azığınız olur. Yok, eğer onu kabul etmez, reddederseniz Yüce Allah benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar bana düşen Allah'ın emrini yerine getirmek üzere her güçlüğe göğüs gerip katlanmaktır. Dikkat ettiyseniz kıymetli dinleyenlerim, Peygamberimiz aleyhisselam satır aralarında aslında hissettirdiği şu: bir yandan mesajı veriyor, bir yandan da yani ben ortaya çıkıp da peygamberim demedim yani. Beni Allah-u Teala bir vazifeyle gönderdi, bana böyle bir görev verdi, bana kitap gönderdi. Bunları söylüyor. İman ederlerse neyle karşı karşıya kalacaklar? Reddederlerse neyle karşı karşıya kalacaklar? Bunu dinleyip akılları başlarına gelinceye kadar bakın bir adım daha atıyorlar. Diyorlar ki sen bilirsin ki geçimi bizden daha kıt, daha sıkıntılı kimse yoktur. Yani Mekke'de ziraat yok yani. Yok denecek kadar yani az. Artık o yüzden yok diyoruz. O halde seni gönderdiği şeylerle göndermiş olan Rabbinden dile de bizi sıkan, daraltan, şu etrafımızı saran şu dağları buradan uzaklaştırsın. Madem sen Rabbin her şeye gücü yetiyor, bu dağları uzaklaştırsın. Yurdumuzu bizim için genişletsin. Geçmiş baba ve atalarımızdan bazı kimseleri de bizim için diriltsin. Hem bunlarla senin gerçekten Allah katında mevkiini ve dediğin gibi Allah'ın seni Resulullah olarak gönderdiğini öğrenmiş oluruz. Madem Allah'ın her şeye gücü yetiyor diyorsun, evet yap bunları bize yani. Aleyhisselam biraz daha tok ve sert bir ses tonuyla diyor ki ben size bunlarla gönderilmedim. Yani benim görevim bu değil diyor yani. Allah beni neyle gönderdiyse ben ancak Allah tarafından size onu getirdim. Size onu tebliğ ettim. Eğer getirip tebliğ ettiğim şeyleri kabul ederseniz o dünyada da ahirette de sizin nasibiniz azığınız olur. Yok, onu kabul etmez, reddederseniz Yüce Allah benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar bana düşen Allah'ın emrini yerine getirmek üzere her güçlüğe göğüs gerip katlanmaktır. Dikkat ettiyseniz son kısımlar daha önceki şeylerin tekrarı ki hep buna vurgu yapıyor aleyhisselam. Müşrikler bu makul cevabı dinleyip gereken mesajı alacakları yerde edepsiz ve küstahlıklarına bir adım daha ekliyorlar. Peki diyorlar, sen bizim için bunları yapmasan eğer, sen bunları yapmasan bizim için, kendin için bari Rabbinden bir şeyler iste. kendin için iste. Mesela diyorlar, söylediğin şeylerde seni tasdik edecek, doğrulayacak, bizi senin üzerinden geri çevirecek bir meleği seninle birlikte göndermesini Rabbinden iste. O kadarları görüyor musunuz? Bundan getirmiyorlar. Yine Rabbinden iste ki sana bahçeler versin, köşkler versin, altın, gümüş hazineleri versin de senin geçimini aradığın, bizim gibi çalışıp çabaladığını gördüğümüz gibi bundan müstahni olasın ve sen madem Allah'ın Resulüyüm diyorsun, Allah sana bunları versin. Ama bakıyoruz ki sen de bizim gibi çarşılarda, pazarlarda dolaşıyorsun, geçimini temin etmeye çalışıyorsun. Eğer sen dediğin gibi gerçekten Allah'ın Resulü isen, kavuşacağın bu nimetlerle Rabbinin katındaki mevkiini öğrenmiş oluruz. Yine söylüyorum, dikkat etmeniz gerekiyor burada. Yani dinlemek yerine tıkamak için, susturmak için ve kızdırmak için. Üzerine gidiyorlar. Aleyhisselam cevap veriyor. Ben bunları asla yapmam. Ben bunları Rabbimden isteyecek de değilim. Zaten ben size bunlarla gönderilmedim ki. Benim işim bu değil. Allah beni getirdiklerimi kabul edenleriniz için cennetle bir müjdeleyici, kabul etmeyip red edenleriniz için de cehennemle korkutucu, uyarıcı olarak gönderdi. Eğer siz getirdiğim şeyleri kabul ederseniz, o dünyada ve ahirette sizin nasip ve azığınız olur. Yok eğer onu kabul etmez de reddederseniz, Yüce Allah benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar tebliğ etmeye devam edeceğim. Kıymetli dinleyenlerim, sadece bu kadar değil, sayfalarca anlatılabilecek, akılları böyle zorlayan, öfkelendiren çok şeyler var. Ancak zaman zaman söylediğim gibi, biz burada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bütün hayatını değil, Hatice annemizle olan o beraberliğini işliyoruz. Peki ne alakası var diyeceksiniz, şimdi oraya geliyoruz. Resulullah Aleyhisselam ne kadar sabırla cevap veriyorsa, müşrikler her seferinde çok daha ileri gidiyorlardı. Ukalaca istek ve teklifleri dayanılır gibi değildi. Hazreti Hatice annemiz uzaktan takip ederek herhangi bir tehlikeye karşı onu koruyup kollamaları için çokça adam görevlendirmişti. Ayrıca az önce söylediğim gibi neler olup bittiğini anlamak için görevlendirdiği adamları da vardı. Onlar da gelip giderek sürekli her gelişmeyi anı anına haber veriyorlardı. Habercilerini dinleyen Hatice annemiz müşriklerin bu edepsiz istekleri karşısında şaşırdığı gibi Resulullah Aleyhisselam adına da çok üzülüyordu. Bunca teklif ve istekleri karşısında taviz vermeyen Resulullah Aleyhisselam daha fazla dayanamayıp kalktı. Kavimlerin liderleri olan bu zavallılar onu yendiklerini düşünürken Resulullah Aleyhisselam artan bir ses tonuyla bakınız nasıl meydan okuyor. Ey insanlar! Eğer siz beni dinler ve iman ederseniz kurtulursunuz. Aksi halde sizi cehennem odunu olmaktan hiçbir şey kurtaramaz. Bunu ifade ediyor Aleyhisselam. ardından da bu nasipsiz müşriklerin yanından ayrılıyor. Büyük bir ümitle gelmiş fakat daha büyük bir hüzünle ayrılmıştı. Resulullah Aleyhisselam peşine takılan halasının oğlu Abdullah bin Ebu Ümeyye hem onunla beraber yürüyor hem de bakın nasıl ileri geri konuşuyor, ukalalık yapıyor. Halasının oğlu üstelik diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz diyoruz tabii. Kavmin sana çok güzel tekliflerde bulundu. Sen o tekliflerden hiçbirini kabul etmedin. Hayret bir şeysin. Sonra senin Allah katındaki mevkiini, yani dediğin gibi onun Resulü olup olmadığını öğrenmek, seni doğrulamak ve sana uymak üzere senden kendileri için bir şeyler istediler. Sen yine yapmadın. Şaşacak bir adamsın, şaşılacak. Artık vallahi sen gözümün önünde göğe merdiven kurarak çıkıp gitmedikçe ve oradan dediğin gibi Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edecek 4 tane de melekle yanıma gelmedikçe sana hiçbir zaman inanmam. Vallahi bunu yapacak olsan bile seni doğrulayacağımı, sana inanacağımı hiç sanmıyorum. Haloğlu böyle söylerse diğerleri ne demez? Bu nasipsiz ne büyük uçuruma düştüğünü bilmiyor. Ne büyük bir yanlışın içinde olduğunu, ne korkunç şeyler konuştuğunu bile bilmeyen bu zavallı Haloğlu'na büyük bir hüzünle bakan Resulullah Aleyhisselam evine yöneldi. Resulullah Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu bu dayanılmaz şeyleri bütünüyle takip edip öğrenen Hatice annemiz o kadar üzüldü ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Kahrolmamak içten bile değildi. Sevgili annemizin bütün hüznü onun içindi tabii. Onu gerçekten çok üzmüşlerdi. Hazreti Hatice annemiz dış kapı önüne kadar onu karşılamaya çıktı. Sevgi ve muhabbetiyle rızıklandığı sevgili hanımını gören Resulullah Aleyhisselam her şeye rağmen tebessüm ediyordu. İşte bu tebessüm sevgili annemizi bir başka aleme götürüyor. Zaman zaman söylüyorum. Hazreti Hatice annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın öylesine sadece karısı değildi. O onun hayat arkadaşıydı. O onun can yoldaşıydı. O onun en yakınıydı. O onun en önde gelen yardımcısıydı. O onun hayat canına can katan canıydı. O, onun hayatının vazgeçilmeziydi. Nasıl anlatamam bilmem ki, onun sadece hanımı değildi işte Hazreti Hatice annemiz. Hayatlarına hayat katan ilk vahiy ile beraber hayatlarında yepyeni bir kapı açılmıştı. İlk vahiyden bugünlere kadar her geçen gün gelen yeni vahiylerle yepyeni bir düzen kurma gayreti içine girmişlerdi. Vahiye yönelenler yepyeni bir kişilik kazanıp İslam insanları olmuşlar. Vahiye sırtını çevirenler de gayya kuyularına düşmüşler. Peygamberimiz Aleyhisselam her geçen gün artan tehlikeler ve tehditlere rağmen asla geri adım atmıyor, insanları İslam'a, davete, artan bir ivme ile devam ediyordu. İşte böyle en zor zamanlarda Hazreti Hatice annemiz hep onunlaydı. Yanındaydı. İçindeydi. İşindeydi. Yanı başındaydı sürekli. Dikkat ederseniz kıymeti dinleyenlerim, onu destekliyordu deyimini kullanmıyorum. Özellikle kullanmıyorum. Çünkü desteklemek dışarıdan gelir. İçte destek olmaz, içte paylaşım olur. Destek biraz daha bana resmi kavram gibi geliyor. Birileri destek olsunlar. Ancak hane içerisinde yaşanan şey destekle yürümez, paylaşımla yürür. İşte annemiz bütün bunları en ince ayrıntısına kadar paylaşıyor. Bunca beraberliklerine rağmen fiili olarak her an onunla birlikte olamıyordu tabii. Daha doğrusu öyle bir beraberlik mümkün değildi. Bunun yanında Peygamberimiz Aleyhisselam insanları İslam'a davet ederken o evinde öylesine boş oturmuyordu. Onun yanına birilerini katıyor, birilerini uzaktan takip ettiriyor, ona bir zarar vermesinler diye her türlü tedbire başvuruyordu. Yanlış anlaşılmasın, bu sadece annemizin gayreti değil, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi, Zeyd bin Harise gibi, diğer bütün sahabeler gibi, onlar da etrafında dört dönüyorlar. Ama bizim buradaki konumuz Hatice annemiz olduğu için, yani böyle bunu dinlerken şimdi hiç Aleyhisselam'ın sahibi yok, bir tek hanımı koruyor şeklinde anlaşılmasın. O yüzden diyorum ki ona bir zarar vermesinler diye Hatice annemiz her türlü tedbire başvuruyordu. Bunca tedbirlere rağmen defalarca saldırıya uğrayan Resulullah Aleyhisselam sevgili annemizin yanına dönünce rahatlıyordu ancak. Ve bu böyle sürüp gidiyordu kıymetli dinleyenler. Resulullah Aleyhisselam'ı dinleyip kurtulacakları yerde ona sürekli tuzak kuran müşrikler onunla baş edemeyince tekrar tekrar yeni taktikler geliştiriyorlardı. Yeni bir yola daha başvuruyorlardı. Kureyş müşriklerinin en katılarından olan Nadir bin Haris ile Ukbe bin Ebu Muayt. Bunlar gerçekten şırrat insanlar. Bunları Mekke heyeti olarak devlet adına Medine'ye gönderiyorlar. O zamanki adı Yesrib. Niçin? Yahudilere gönderiyorlar. Yahudiler oraya en yakın Medine'de yaşıyorlar. Üç büyük Yahudi kabilesi. Ehli kitap oldukları için Yahudiler ehli kitap. Onlardan bir şeyler öğrenip Resulullah'ı susturmak istiyorlardı. Gidip onlardan aldıkları sorularla tekrar Mekke yoluna düştüler. Öyle şeyler öğrenmişlerdi ki onun o sorulara cevap vermesinin imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Şimdi aslında burada çok böyle kelimeyi seçemiyorum gayri ahlaki olmasın diye. Yani edepsizliğin daniskası diyelim. En yumuşak bu olsa gerek yani. Nedir? Bu insanlar Peygamber Aleyhisselam'ın anlattığı şeyle, vahiy dediği şeyle ehli kitap olan Yahudiler arasında bir bağ kuruyorlar. Çünkü onlar da Allah'ın peygamberine tabi olduklarını ve kendine kitap geldiğini söylüyorlar ki Kur'an'da bunu söylüyor zaten. Yani bir yandan peygamberimize kitap geldiğini aslında inanmamakla birlikte kalben aslında kabuldür bu, fakat onu yapmıyorlar. Gidiyorlar onun gibi kitap ehline, diyorlar ki bizim böyle bir sıkıntımız var. Bize öyle bir şey söyleyin ki bu adamı susturalım. Susturamıyoruz, yenemiyoruz adamı. Yahudi bilginleri diyorlar ki ona üç soru sorun. Üç soru sorun. Eğer size doğru cevap verirse kendisi Allah tarafından gönderilmiş olan Allah'ın Resulüdür. Bu durumda ona tabi olmalısınız. Yok. Eğer bunu yapamaz, sorularınıza cevaplayamazsa yalan söyleyen birisidir. Bu durumda da peygamberlik iddiasında bulunduğu için onu öldürmeniz gerekir. Yahudinin verdiği akıl bu. Yahudinin verdiği akıl ne zaman işe yaramış ki o zaman işe yarasın. Evet efendim. Israrla üzerinde durulması gereken hassas bir konuyla karşı karşıyayız. Mekke müşrikleri aralarında yetişen, büyüyen, anasını, babasını, dedesini, ninesini, amcalarını, dayılarını, yengelerini, her şeyini tanıdıkları Peygamber Aleyhisselam'a ve asla yalan söylemez dedikleri Peygamberimize iman edecekleri yerde onu susturmak için haddi aşan işlere girişiyorlar. İşte birisi de bu. En son yani artık çaresiz kalınca kitap ehliyle vurmak istiyorlar. Ve Yahudilere gidiyorlar. Yahudilere verdiği cevap bu. Nadir ile Ukbe nasipsizleri Yahudi bilginlerinden öğrendikleri 3 soruyu cevaplarla beraber öğreniyorlar. Ben şimdi onları size söylemeyeceğim, biraz sonra zamanım kalırsa. Mekke'ye dönüyorlar. Artık çok sevinçliler. Çünkü bunlara cevap veremez. Ama ben o sorulardan önceki ifadeyi böyle üstüne basa basa tekrarlamak istiyorum. Sanırım birkaç kez gelecek bu. Ona 3 şey sorunuz diyor. Eğer size doğru cevap verirse, bu 3 şeye doğru cevap verirse eğer, kendisi Allah tarafından gönderilmiş olan Allah'ın Resulüdür. Bu durumda ona tabi olmalısınız. Aleyhisselam daha sonra hicretle Medine'ye gidecek. Yahudiler tabi olmayacaklar. Resulullah'a karşı koyacaklar. Eğer size doğru cevap verirse kendisi Allah tarafından gönderilmiş olan Allah'ın Resulüdür. Bu durumda ona tabi olmalısınız. Yok eğer bunu yapamazsa, sorularınıza cevap veremezse yalan söyleyen biridir. Yalan söyleyen biridir. Bu durumda peygamberlik iddiasında bulunduğu için onu öldürmeniz gerekir. Aklı görüyor musunuz? Peygamberimiz Aleyhisselam evde annemizle beraber, ama bu Mekke'nin nasipsizleri Nadir ile Ukbe geliyorlar. Önde gelenlerle hemen çok acil bir toplantı yapıyorlar. Konuyu müzakere ettikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam ile konuşup onun işini bitirmek için adam gönderip çağırdılar. Hazreti Hatice annemiz ile beraber muhabbet gülistanından gül devşiren Resulullah Aleyhisselam çağrılınca hemen kalktı. Sevgili annemizin endişeli bakışları arasında çağıranların yanına indi. Gelenler birkaç kişi gelmiş. Diyorlar ki kavminin önde gelenleri toplanıp bizi size gönderdiler. Seni çağırıyorlar. Kendileriyle beraber halkı da topladılar. Mekke halkı toplanmış. Halkının yanında sana soracakları var. Seni hemen istiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam onların bu tekliflerini kabul ediyor. Hem önde gelenler ve hem de orada toplananlara mesajı vermek için bundan büyük fırsat olmazdı. Bu yüzden onlarla beraber gidiyor hemen. Hazreti Ebubekir ile birkaç sahabi de onunla beraber gidiyorlar. Hazreti Hatice annemiz de Hazreti Zeyd bin Harise'yi hemen onların peşinden gönderiyor. Hazreti Zeyd'in ardından da birkaç kişi daha gönderiyor. Ne olup bittiğini hiç zaman kaybetmeden gelip haber vereceklerdi. Yani bu Zeyd orada sürekli uzaktan bakacak, bekleyecek. Bu diğerleri işte bir şey sordular, bir cevap aldılar. Biri geliyor, annemize getiriyor. Orada sorulan şeylere ne soruldu, ne cevap verildi. O gelince konuşmalar devam ediyor. O işte size cevabı götürüyor, konuşmalar devam ediyor. İkinci kişi konuşulan şeyleri götürüyor. O geri geliyor, ötekisi, yani bir telefon düşünün, telefon değil ama bunlar zaten de uzak değil. Evde zaten Hatice annemizin evi Harim-i Şerif'in hemen sınırında zaten. O yüzden çabukça cevap alıyor yani. Biri geliyor, biri gidiyor. Biri geliyor, biri sürekli yeni ifadeler. Tek tek her şey anında öğreniyor sevgili annemiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı dinleyip İslam ile şereflenenler, başkalarının da bu büyük şerefle şereflenmesi için geceli gündüzlü koşuşturuyorlardı. Ki bunu çok kullanıyorum. Ona bir şey olmasın diye de canları gibi sakınıyorlardı. Peygamberimizi dinlemeyenler ise onu susturmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sadece susturmak değil, herkesin önünde küçük düşürmek için gecelerini gündüzlerine katmışlardı. Bunca uğraşlarına ve engellemelerine rağmen İslam yayılmaya devam ediyor, Müslümanlar gün geçtikçe çoğalıyorlardı. Öyle bir durum oluşmuştu ki Mekke müşriklerini aşmıştı bu iş. İslam güneşini söndürmek için Mekke dışında da çareler aramaya başlamışlardı. Bu amaçla aralarında söz sahibi olanlardan Nadir bin Haris'ine, Ukbe bin Ebu Muayit'i az önce ifade ettiğim gibi, şimdi oraya geliyoruz tekrar, Medine Yahudilerinin bilginlerine göndermişler, onlardan bir çare istemişlerdi. Yahudilerin önerisi üzerine yeni bir taktiğe daha başvuruyorlardı. Hiç zaman kaybetmeden bütün herkesin Kabe'nin etrafında toplanması için duyurular yaptılar. Duyanlar duymayanları da duyuruyordu. Bütün halk da grup grup gelerek Kabe'nin etrafında toplanmaya, orayı doldurmaya başladı. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ı susturmak, bir yandan toplum içinde itibarını sarsmak, bir yandan da İslam davasına tamamıyla son vermek için en büyük kozlarını oynayacaklardı. Bunun için bütün tedbirleri almışlardı. Fakat içlerinde kendilerinin de kabul etmek istemedikleri bir korkuları da vardı. İçlerine kara bir yılan gibi çöreklenen bu korku çok korkutuyordu onları. Her biri içlerindeki bu feryadı bastırmaya çalışıyorlardı. Soracağımız sorulara doğru cevap verirse ne yapacağız o zaman? Soracağımız sorulara doğru cevap verirse ne yapacağız o zaman? İçlerine ciddi bir şekilde çöreklese de bu korku, başka çareleri yok. Ne yapıp ederek onu toplum içinde bitireceklerdi. Bunun için hemen harekete geçtiler. O günler hac mevsimi olmadığı halde öylesine bir kalabalık toplanmıştı ki Harem-i Şerif bile onları zor alıyordu. Resulullah Aleyhisselam bütün herkesin bir araya geldiğini, böyle bir meclisten dolayı çok memnun olmuştu. Belki ilk defa bu kadar kalabalık bir kitleye böyle toplu bir halde ulaşmış olacaktı. Mekke müşrikleri hiç zaman kaybetmeden düelloya girmek ve karşılarına aldıkları Resulullah Aleyhisselam'ı mağlup etmek istiyorlardı. ve Yahudi bilginlerinden aldıkları taktiği devreye sokuyorlar. Ey Kureyş topluluğu! Sesleniyorlar şimdi. Ey Kureyş topluluğu! Yıllarca beraber yaşayıp kendisine Muhammedül Emin diyecek kadar güvendiğimiz şu zat var ya şu, 40'ından sonra yeni bir din uydurdu. Bizim inançlarımız ve putlarımızı yerdi, kötüledi. Allah tarafından gönderilmiş bir Resul olduğunu ve kendisine kitap verildiğini iddia etti. İçimizden bazı akılsızlar da ona kandı. Ama biz ona inanmadık tabii. Aramızda çok büyük sıkıntılar yaşadı bugüne kadar. Şimdi bugün burada bu işi bitirmek istiyoruz. Bu zat Allah'ın Resulü olduğunu söylediği için biz de kalkıp ta Medine'ye kadar giderek Yahudiler ile görüştük. Yahudi bilginleriyle istişare ettik. Onlar da ehli kitap olup benzer şeylere inanıyorlar çünkü. Yahudiler bize 3 soru öğrettiler. Şimdi biz bu 3 soruyu ona soracağız. Eğer doğru cevap verirse Allah'ın Resulü olduğuna iman edeceğiz. Ya veremezse o zaman da davasından vazgeçecek. Kalabalık halk şimdiden zafer kazanmışçasına alkışlamaya, ıslık çalmaya ve deflere vurup şenlik yapmaya başladılar. Dediğimiz gibi sadece 3 soru soracağız. Hadi bakalım versin cevabını. Kureyş müşrikleri kesin bir zafer kazanacaklarına ve onu sonsuza kadar mağlup edeceklerine o kadar inanıyorlardı ki daha şimdiden zafer kutlamalarına başlamışlardı bile. Yanlarına gelen büyük değerin değerinden habersiz ukala bir tavırla sözlerini sürdürüyor bu Yahudi aklıyla müşrikler. Ya Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem, biz diyoruz tabi. Sana sorularımız var. Eğer doğru cevap verirsen biz de senin Allah'ın Resulü olduğunu tasdik edeceğiz. Aleyhisselam'ın cevabı tek kelime. Sorunuz. Sorun diyor, sorunuz. İlk zamanlarda gelip geçmiş ve şaşılacak kıssaları bulunan gençlerden bahsedip onların kim olduklarından ve hallerinden haber ver bize. Biri bu. Yeryüzünü doğularına ve batılarına varıncaya kadar dolaşan adamın haberini ver bize. Bu da iki. Ruh nedir? Nasıl bir şeydir ruh? Bize ruhtan haber ver. Bu da üç. Sorular bunlar. Şimdi sanırım olayı bilenler anladılar hangi sürede geçiyor bunlar, ne oluyor. Ben normalde bu 4-5 ders gider ama Hatice anne kısmını böyle ayıklığa ayıklığa götürdüğüm için mecburen bir özette bu olayı veriyorum. Hain müşriklerin ortalığı ayağa kaldırırcasına bağırarak sordukları 3 soru buydu. Şimdi bütün herkes nefeslerini tutmuş, verilecek cevabı bekliyorlardı. Akıllarınca bu işi bugün bitireceklerdi. Onu, yani Resulullah Aleyhisselam'ı ciddi bir şekilde kıstırdıklarını düşünüyorlardı. Diğer taraftan sahabe-i kiram oldukça rahattılar. Hatice annemiz de öyle. Cevapları, bu soruları, her şeyi yani cümle cümle haber alıyor. Ve Allah'ın peygamberi ona Allah-u Teala vahiy ile gereken şeyi söyleyecek. O da onlara cevap verecek. O yüzden herkes rahat. Resulullah Aleyhisselam bu soruların hepsini cevaplayacak ve müşrikler de mağlup olacaklar. Herkes böyle bekliyor. inananlar ve tabii ki Hatice annemiz. Müşrikler biraz daha ukala bir tavırla, ver bakalım cevabını ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, izliyoruz sana. Aleyhisselam ilginç bir cümle kullanıyor kıymetli dinleyenler. İlginç bir cümle. Sorduğunuz şeylerin cevabını size yarın vereyim. Sorduğunuz şeylerin cevabını size yarın vereyim. Öyleyse yarın burada buluşalım tekrar. Yalan ile doğru ortaya çıksın artık. Yarın buluşalım. Tamam yarın. Kalabalıktan hiçbiri. Şimdi siz de merak ettiniz de ben öyle cevap vereyim biliyorum. Neden şimdi değil de yarın gibi bir soru sormamıştı. Herkes yarına öyle bir kilitlenmişlerdi ki bu işin yarın sona ereceğine emindiler artık. Yarın tekrar burada toplanmak için bu koca kalabalık yavaşça dağılıp gitti. Hazreti Hatice annemiz bütün bunları az önce ifade ettiğim gibi anında cümle cümle haber almış, Resulullah'ın eve dönmekte olduğunu öğrenince de rahatlamıştı. Şimdi bilmiyorum burada fark ediyor musunuz? Yani sürekli aklı da gönlü de gözü de peygamberimizde, sonuçta Kabe'ye yakın Harem-i Şerif civarında evi, yani ne olur ne olmaz diye peşinden gitmek yerine adamlar göndererek haberler alıyor. Yani bir hanımın, asil bir hanımın, hür bir hanımın, Müslüman bir hanımın öyle ikide bir topluluğa karışması, girmesi, oralarda bulunmasının bugün fetvasını kimler nereden buluyor bilmiyorum ama buyurun Hatice annemizi görüyorsunuz. Şimdi hacca umreye gideniniz vardır. Ben size bu dersin başında tarif etmiştim. Bir daha tarif edeyim. Hani Resulullah'ın evi diye orada işte onun evinin yerine yapılan şimdiki bina, yani onu ziyaret ediyoruz. O eve arkamızı çevirip Kabe'ye doğru baktığımız zaman Safa ile Merve'yi görüyoruz. Bu Merve çıkışından Safa'ya doğru biraz giderken, bir orta yarıma kadar giderken o duvarın iç kısmı, Hatice'nin evi oradaydı. Yani şimdi tabii o zamanlar böyle koca koca duvarlar yok. Yani boş arazide bu şekilde say ediliyor. Yani o duvarlar olmadığı için Kabe görünüyor. Aradaki mesafeyi görüyorsunuz. Hatice annemiz evin damından bakıyor, penceresinden bakıyor, işte balkonuna çıkıyor, takip ediyor. Ama yani emin bir yer Harem-i Şerif. Buna rağmen ikide bir ondan beraber olayım diye, destekleyeyim diye halkın arasına girdiğini görmüyoruz. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken, atlanan çok önemli bir durumdur bu. Çok çok önemli. Bugün maalesef bu konuda ben daha fazla bir şey diyemiyorum. Herkes fetvasını almış. Efendim evleri unutmuşuz, sokağa dökülmüşüz. Bakalım. Kıyamet günü fetvayı veren de fetvayı alan da ne yapacak? En iyisini Allah bilir. Ama ben cümleyi tekrarlayayım. Buraya girince dağıtmayın diye. Hazreti Hatice annemiz bütün olanları anında haber alıyor. Resulullah'ın eve dönmekte olduğunu öğrenince geliyor diyorlar çünkü aleyhisselam rahat diyor. Peygamberimiz aleyhisselamın evrensel mesajına kulak verecek kadar nasipleri olmayan hain müşrikler, onu susturmak ya da en azından içinde yaşadığı toplum karşısında rencide etmek için her şeyi yapıyorlardı. Evet. Şimdi merak ediyorsunuz ne oldu diye. Ne oldu? Acaba ne oldu? Yarın cevap veririm dedi. Yarın oldu. Bir yarın daha oldu. Başka bir yarın ve yarınlar derken tam iki hafta geçti. Evet. Cevap yok. Cevap yok. Yani bu olayın üzerinden 15 gün geçtiği halde bu konuda herhangi bir vahiy gelmedi. Şimdi onlar 15 gün beklemişler. Biz bir hafta bekleyelim. Niye? Çünkü bizim süremiz burada doluyor. İnşallah önümüzdeki hafta bu çok kritik, heyecanlı yerden devam etmek ve o güzel insanların güzelliğinden kapasitemiz ölçüsünde istifade etmek, şerli insanların şerrinden korunmak arzusu ve duasıyla sohbeti bugünkü dersi burada bitiriyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.